Ayrım 4.
Parkın dışındaki köprüye geldiklerinde biraz duralım dedi Pongo. Durup geri döndü ve artlarına baktı. Yolda hiç araba yoktu. Evlerin ışıkları da sönmüştü. Parktaki ışıkların direkleri korkuluk gibi bekçilik ediyordu. Buraya ardımızda 15 yavruyla döndüğümüz günü düşün bir kere dedi Pongo. Ah Pongo, o günü bir görsem. Tabii göreceksin. Hem de pek yakında. Hadi bakalım, şimdi ısındın mı? Evet Pongo, evet, inan doğru söylüyorum. Böylece ikisi de kuyruklarını havaya dikip Suffolk yolunu tuttular. Hadi biraz durup soluk alalım dedi Pongo. Bir kapının eşiğine oturunca Pongo anlatmaya başladı. Sevgili hanımım, yavrularımızı çalan hırsızlar bildiğimiz hırsızlardan değil. Ama sakın korkma, rahat ol. Nasıl olsa onları kurtaracağız. Onlar Krolo Duvil'in emriyle çalındılar. O cadı kadın derilerinden kendine kürk yaptırabilsin diye yavrularımızı çaldırttı. Ama dedim ya, sen cesur ol, yüreğini ferah tut. Hanımın sözün devamını dinleyecek hali kalmamıştı. Kapının eşiğine yığılıvermiş, gözleri korkudan irileşmiş durmadan soluyordu. Korkma hanım, her şey düzelecek. Yavrular daha bir ay güven içindeler. Çünkü kürk yapmak için daha çok küçükler. Hanım korkudan kas katıydı. Doğrulmaya çalıştı. Geri döneceğim diye bağırdı. Geri dönüp Krul Devil'i parçalayacağım. Bunun bize bir yararı olmaz. İlk önce yavrularımızı kurtarmalıyız. Öç almayı sonra düşünürüz. Hadi bakalım şimdi doğru Suffolk'a. Suffolk'a doğru yineleyen hanım titreyen bacaklarını sürüklemeye çalıştı. Ama geri döneceğiz Krul Devil diye ardından ekledi. Çok geçmeden de kendisini daha iyi hissetti. Çünkü Pongo ona derilerinden kürk yapılmak istenen yavruların çok iyi besleneceklerini, bakılacaklarını ve hep bir arada bulundurulacaklarını açıkladı. Yavrular satmak için çalınsalardı şimdiye dek çoktan değişik insanlara satılmış olurlardı. Hanım kafasından geçen birçok soruyu Pongo'ya sordu. Pongo da ona Krul'den nasıl kuşkulanmaya başladığını anlattı. Krolo Dövil'in evine ilk kez gittiklerinde piyanonun altında otururken Krol'e derimizden ne güzel kürk yapılacağını söylemişti diye anımsattı hanıma. Evet, hatta baharda siyah bir elbiseye çok iyi uyacağından da söz etmişti dedi hanım. Sonra da yavrularla ne çok ilgilenmişti. Tabii yavrular çalınırken de kuk dadığı lafa tuttu. Unuttun mu dedi Pongo. Bu akşam öbür köpek kardeşlerden haberler gelinceye kadar kuşkularımın doğru olup olmadığından emin değildim. Ama sen anlatılanların hepsini duymadın. Yavrularımız villerin babadan kalma cehennem kapısı dedikleri evindeler. 6. Bölüm. Pongo bekarken Bay Derli ile birçok kez Suffolk'a gittiğinden Londra'da hanımla birlikte ıssız yollar boyunca durup dinlenmeden koştular. Havada gittikçe soğuyordu. Çok geçmeden şehir arkada kaldı. Gülüşürken de Epping Ormanı'nda bir köye gelen çıkış yolunu bulmakta zorluk çekmediler. Dalmaçyalılar gündüzü burada geçirmek istiyorlardı. Çünkü gündüzleri dinlenip geceleri yol almaları daha doğru olacaktı. Bay Derli onları bulamayınca mutlaka gazetelere ilan verecek, polisler de aramaya çıkacaklardı. Bu yüzden geceleri görülme tehlikesi azdı. Uyuyan köye girdiklerinde hafif bir havlama sesi duydular. Biraz sonra kendilerini iri yarı sarı bir av köpeği karşıladı. Siz sanırım yavruları kaybolan Pongo ile hanım olacaksınız dedi. Gün batışı haberleşmemizden sizin geleceğinizi biliyoruz. Gereken bütün hazırlıklar yapıldı. Lütfen arkamdan gelin. Av köpeği onları eski bir hanın avlusuna götürdü. Yerde duran bir kabı göstererek benim kabımdan su için dedi. Kalacağınız yerde yiyecek bulacaksınız ama suyu oraya götüremedik. Köpekler su kabını nasıl taşıyacaklardı öyle değil mi? Pongo ile hanım evden ayrıldıklarından bu yana su içmediklerinden susuzluktan ölüyorlardı. Doyuncaya kadar su içtikten sonra av köpeğine teşekkür ettiler. Ev sahibi olarak size en iyi yeri vermek isterdim ama bu akıllıcı bir iş olmazdı dedi av köpeği. Gerçekten de öyle diye karşılık verdi Pongo. Bizi bulmaları kolaylaşırdı sonra. Biz de bunu düşündük zaten. Sizi bulabildiğimiz en güvenli yere ağırlayacağız. Haberlerinizi aldıktan sonra köydeki bütün köpeklerle bir toplantı yaptık. Sizi en iyi biçimde karşılamaya karar verdik. Şöyle buyurun lütfen. Avlunun bitiminde eski ahırlar vardı. Bunlardan en kenardakinin içinde kırık dökük bir gezginci tiyatro kampanyasının at arabası duruyordu. Pongo bunu görünce tam Dalmaçyalılara göre bir yer dedi. Eskiden atalarımız at arabalarının faytonların arkasından koşmak için özel bir eğitim görürlerdi. Bunun için bazı insanlar hala bize araba köpekleri derler. Ta Londra'dan kalkıp buralara kadar gelebilmekle atalarımızın ününe layık olduğunuzu gösterdiniz, dedi av köpeği. Ben yavruyken okul pikniklerinde bu arabayı çekerdim. Artık yıllardır kimse bununla ilgilenmiyor hiç. Burada tam bir güven içindesiniz. Zaten kapıda her zaman bir bekçi bulunduracağız. Tehlike işareti verilirse ahırın arka kapısından çıkıp tarlalara doğru kaçabilirsiniz. Arabanın içinde yere iki tane samandan yatak yapılmıştı. Oturacak yerlerden birinde de en nefis et, 6 tane çörek ve bir külah nane şekeri duruyordu. Bunları kasabın, bakkalın ve şekercinin köpekleri getirdi dedi av köpeği. Ben de akşam yemeğini hazırlayacağım. Şöyle kanlı bir et yemeğini ne dersiniz? Pongo ile hanım ona nasıl teşekkür edeceklerini bilmediklerini söylemeye çalışırken o başını iki yana sallayıp burada kalmanız bizim için onur sayılır dedi. Hatta arabanın insanların görmeyeceği bir yerine Pongo ile hanım burada uyudular diye yazmak bile istiyoruz. Sonra onları örümcek ağlarının kapladığı bir pencereye götürüp avluda bir aşağı bir yukarı dolaşan kendisine çok benzeyen bir köpeği gösterdi. Bu en küçük oğlumdur dedi. Avluda bekçilik yapıyor. Bir ara sizinle tanışıp koleksiyonu için pati izlerinizi almak istiyordu. Ama sizi rahatsız etmemesi için ben izin vermedim. Hadi iyi geceler. Hoş artık sabah oldu ya, iyi uykular. Uyku da uykuydu hani. Yavrular kaybolduğundan beri ilk kez böylesine rahat bir uyku uyuyorlardı. Gün batışı haberleşmesi bile onları uyandıramadı. Uyandıklarında bir de baktılar karanlık olmuş. Av köpeği onlara aldığı haberleri iletti. İşler yolunda gidiyordu. Yavruların durumu çok iyiydi. Hatta Uğur bir mesaj göndermişti. Karınları tıka basa doyuyordu. Haberler Pongo ile hanımın iştahını açtı. Kendilerini bekleyen etleri yemeye başladılar. Karınlarını doyururken av köpeği onlara karısından ve ayrı evlerde yaşayan çocuklarından söz etti. Ardından da ertesi günü geçecekleri köyü tarif etti. Bu köyde kendilerini karşılayanlar bulunacağını, gün batışı haberleşmesiyle her şeyin hazırlandığını söyledi. Pongo ile hanım yemeklerini bitirmiş, nefis bir peynir parçasını yutmaya hazırlanıyorlardı ki posta köpeği Korgi ağzında bir kağıt parçasıyla çıka geldi. Bay Derli vakit geçirmeksizin gazeteye ilan vermiş, Pongo ile hanımın çifte balayında çekilmiş bir resmini de ilanın baş köşesine koymayı unutmamıştı. Bu durumda Pongo'nun bütün planları suya düşmüş oluyordu. Çünkü gidecekleri yol birçok köyden geçmekteydi ve böyle olunca da köye girmek için mutlaka insanların uyku vaktini beklemeleri gerekiyordu. Bu da hayli zaman kaybı demekti. Kırlardan gitmeliyiz dedi Pongo. Av köpeğinin karısı çok iyi biliyormuş gibi böyle yaptınız mı çok geçmez kaybolursunuz dedi. Hanım onun sözünü kesip bizim Pongo yolunu hiç kaybetmez diye gururlandı. Yakında dolunay olacak dedi av köpeği. Bu işin üstesinden gelmesine gelirsiniz ya yiyecek bulmanız zor olur sizin için. Oysa biz uğrayacağınız her köyde yiyecek içecek hazırlamıştık. Pongo karınlarını yeterince doyurduklarını, sabaha kadar bir şey yemeden idare edebileceklerini ama ilerideki köyde köpekleri bütün gece bekletmek istemediklerini söyledi. Bunun üzerine av köpeği siz tatlı canınızı hiç üzmeyin ben onlara gece haberleşmesinde durumu söylerim dedi. Ahır kapısının arkasından bir takım patırtılar işitildi. Köyün bütün köpekleri Pongo ile hanımı uğurlamaya gelmişti. Hemen yola koyulmalıyız dedi Pongo. Pati izlerimizi isteyen genç nerede? Av köpeğinin delikanlı oğlu utana sıkıla ortaya çıktı. Ağzında eski bir yemek listesi tutuyordu. Pongo ile hanım bu listenin üzerine basıp pati izlerini çıkarttıktan sonra av köpeği ile ailesine yaptıkları büyük iyilikler için bir kez daha teşekkür ettiler. Pongo ile hanım sağa sola kibarca selam verip hemen Suffolk'un yolunu tuttular. Aralarında konuşarak yollarına devam ediyorlardı. Sen beni Londra'dan ayrıldığımız gece nasıl avutmuştun unuttun mu? İkimiz birden cesaretimizi kaybetmezsek başarabiliriz. Birbirimize yardımcı oluruz her zaman. Bir köpek ne olursa olsun insanları asla ısırmamalı değil mi Pongo? O anda Pongo'nun aklına bir şey geldi. Ama sen bir gece önce kurul döveli parçalamak istediğini söylemiştin. Hanım suratını asarak o başka dedi. Kurul döveli insandan saymıyorum ben. Kuruldan söz etmeleri yavruları için duydukları kaygıyı hatırlattığından bacaklarını açarak daha hızlı koşmaya başladılar. Uzun süre konuşmadan yol aldıktan sonra hanım Pongo yavrularımızdan ne kadar uzaktayız acaba diye sordu. Şansımız iyi giderse yarın sabah yanlarında oluruz. Gece yarısından biraz önce Sedbury kasabasına geldiler. Stour Irmağı'nın köprüsünden geçerken Pongo bir an durulayıp işte Suffolk'a giriyoruz dedi gururla. Eski evlerin çevrilediği ıssız sokaklardan geçip pazar yerine geldiler. Bir köpeğe rastlayıp yavrularla ilgili yeni haberleri sormak istiyorlardı. Ama sessiz yollarda bir kedi miyavlaması bile işitilmiyordu. Bir çeşmeden su içerken kilise çanı gece yarısını vurdu. Hanım sevinçle şükür Pongo yarın oldu yavrularımıza kavuştuk sayılır dedi. 7. Bölüm. Gece ilerledikçe Pongo ile hanım birçok şirin köyden geçerek şimdiye kadar görmedikleri yabancı ve ıssız bölgelere geldiler. Gittikçe çiftlikler azalıyor, çalılar ve ormanlar sıklaşıyordu. Ortalık o kadar ürkütücüydü ki Pongo kestirmeden gitmeye çekiniyor, dar ve kıvrımlı yoldan ayrılmıyordu. Ay bulutların içine girdiğinden pek seyrek olan işaret direklerini de göremiyordu. Varmak istediğimiz köyü farkında olmadan geçeceğimizden korkarım dedi Pongo. Gün batışında haber filan da gönderemedik. Bizi karşılayan birini bulabileceğimizi sanmam. Ama Pongo yanılmıştı. Ansızın karanlıkların içinden yüksek bir miyav sesi işitildi. Hemen durdular. Önlerindeki ağacın üstünde bir tekir kedi vardı. Siz Pongo ile hanım mısınız diye sordu. Umarım dostsunuzdur. Evet bayan diye karşılık verdi Pongo. Yoksa siz yavrularımızı bulmamıza yardım eden kedi misiniz? Ta kendisi. Asıl adım Samur'dur ama bana kısaca Sam diyebilirsiniz. Ne olur hemen söyleyin yavrularımız iyi mi diye hanım telaşla sordu. Merak etmeyin çok iyiler. Onları en son dün öğleden sonra gördüğümde çekirge kadar çevik yağ tulumu gibi tombuldular. Ortalık yavaş yavaş aydınlanmaktaydı. Çalılıkların içinden geçen yolun karşısında kopkoyu bir sütun yükseliyordu. Pongo ile hanım biraz sonra bu sütunun büyük bir duvar olduğunu gördüler. İşte geldik dedi kedi. Yavrularınız şu duvarın ardında. Bu bir hapishaneye benziyor dedi Pongo. Sevimsiz bir yer. Yüzbaşı sonra size öyküsünü anlatır dedi kedi. Böyle diyen kedi onları paslı demir bir bahçe kapısına getirdi. Pongo ile hanım kapının parmaklıklarından içerisini gözetlemeye çalıştılar. Gel gelelim biraz öteyi görebilecek kadar ışık vardı. Yaban otlarının ilerisinde suya benzer bir şey gördüler. Evet, suydu bu. Suydu ya, ne garip, rengi karaydı. Çok geçmeden neden kara olduğunu anladılar. Suya siyah boyalı bir evin görüntüsü düşüyordu. Pongo ile hanım ömürlerinde bu kadar korkunç bir ev görmemişlerdi hiç. Evin geniş düz tuğlaları yüzünde birçok pencere ve oyuk vardı. Bu oyuklar evin gözleriyle burnu gibi duruyor, kapısı da kocaman bir ağzı andırıyordu. Yalnız birçok gözü ve ağzıyla burnu doğru yerde olmadığından yamru yumru bir yüz gibiydi bu. İşte cehennem kapısı denen ev, dedi kedi. Kedinin peşinden duvarın çevresinde ilerlemeye başladılar. Biraz sonra ağaçların tepelerini aşan bir kule gördüler. Bu kule kaba, boz taşlardan yapılmıştı. Bir kilise kulesini andırıyordu ama çevrede kilise falan yoktu. Evin duvarına bitişik olarak yükselen kulenin dar pencerelerinin çoğunun camı kırılmış, duvarları çatlamıştı. Kule yıkılmaya yüz tutmuştu. Kedi 3 kez miyavladı. Kulenin içinden buna 3 kesik havlayış karşılık verdi. Sonra içeriden bir sürgünün açılmasına benzer bir ses geldi. Kedi gururlanarak, yüzbaşı sürgüleri dişleriyle açabilen tek köpektir, dedi. Pongo da o anda bu işi öğrenmeyi aklına koydu. İçeri girin ama bir dakika durun da size bir bakayım. İçeride yeterince ışık yok da. Pongo ile hanımın şöyle bir alıcı gözüyle süzdükten sonra, tanıştığımıza memnun oldum Dalmaçyalılar, dedi. Dünkü gün batışından beri sizden haber alamadık. Nasılsınız? Çoban köpeği onları kulenin içine götürürken Pongo başlarına gelenleri anlattı. Neyse, size biraz kahvaltılık ayırmıştım. Belki aç gelirsiniz diye. Kedi yemek süresince ev sahipliği yaptı. Pongo da ona Bayan Samur demeye gayret ediyordu. Şimdi misafirlerimize yatacağımız yeri göstermeliyiz, dedi yüzbaşı. Ne olur uyumadan önce şöyle birazcık yavrularımızı görebilir miyiz, diye yalvardı hanım. Kedi göz ucuyla yüzbaşıya baktı. Onlara yavruların daha 1 saat dışarı çıkmayacaklarını söylemiştim, dedi. Yüzbaşı da hem sonra heyecandan uykunuz kaçar. Üzülmeye başlamadan önce dinlenmeniz gerekli, dedi. Üzülmek mi, diye durakladı Pongo. Üzülecek bir şey mi var yoksa? Yüzbaşı, yemin ederim yavrular için üzülecek hiçbir şey yok, karşılığını verdi. Pongo ile hanım ona inandılarsa da sesinin tonunda bir gariplik olduğunu anlamış, bunları söylerken kediye kaçamak bir bakış atmasından kuşkulanmışlardı. Hadi bakalım, şimdi yukarı çıkalım, dedi yüzbaşı. Camları kırık olmayan kat sadece üst kat olduğundan siz orada uyuyacaksınız. Kedi hemen yüzbaşının sırtına atlayıp uzun tüylerine tutundu. Pongo ömründe bir kedinin bir köpeğin sırtında dostça atladığını görmemişti. Yüzbaşının güvenine, kedinin de güvenilir olmasına çok şaştı. Kulenin dar ve dönemeçli merdivenlerinden 5 kat çıktılar. En üst katta yüzbaşının çuval içinde taşıdığı samanlardan bir yatak vardı. Hanımın dikkatini dar bir pencere çekti. Bu cehennem kapısına bakıyor olmalıydı. Hanım pencereye koştu. Evet, yanılmamıştı. Bu yüzü kadar arkası da sevimsiz olan kara evin arka avlusuna bakıyordu. Sağ tarafında büyük ahır vardı. Yavrularımız buradan mı çıkacak, diye sordu hanım. Evet ama şimdi değil, bir süre sonra, karşılığını verdi yüzbaşı. Onları görmeden gözüme kesinlikle uyku girmez, dedi hanım. Yüzbaşı buyurur gibi öyle bir uyuyacaksınız ki sormayın, dedi. Size cehennem kapısının öyküsünü anlatacağız. Hadi gelip yatın bakalım. Pongo da yavruları görmek için en azından hanım kadar sabırsızlanıyordu. Ama dinlenmeleri gerektiğini bildiğinden hanımı yatmaya razı etti. Yüzbaşı çevrelerini samanla sıkıştırdıktan sonra burası biraz soğuk, dedi. Ben duymuyorum ama olsun, siz uzun yoldan geldiniz. Yüzbaşı kediyi yiyecek bulmaya gönderdikten sonra anlatmaya başladı. Yüzbaşı bunları köyün papazından dinlemişti. Cehennem kapısının öyküsü şöyleydi. Cehennem kapısı bütün çiftlik yapıları gibi Hil adı taşıyan bir çiftçi tarafından yapılmıştı. Burası 200 yıllık bir yapıydı ve ilk zamanlar adı Hil'di. O zaman rengi daha karaya boyanmamıştı. Çiftçi borca girince burasını Kruldövillerin atalarına satmaktan çok hoşlanmışlardı. Kruldöviller burayı yıkıp şato ve kilise karışımı acayip bir ev yapmayı düşünüyorlarmış. İşe evin çevresindeki duvarlardan ve kuleden başlamışlar. Demir kapılı duvarlar bitince ortalıkta garip söylentiler dolaşmaya başlamış. Evin yakınından geçen köylüler geceleri buradan çığlıklar, vahşi kahkahalar duymuşlar. Bu hapishane duvarlarına benzeyen yerde kimler olabilirmiş ki? Korkuya düşen köylüler çocuklarını korumak için takip etmeye başlamışlar. O zamanlar bu eve cehennem kapısı adı takılmıştı, diye devam etti yüzbaşı. Dövile de şeytan deniyordu. Bir gece yöredeki köylerden toplanan adamlar ellerine meşaleler alarak evin kapılarını kırıp burayı yakmaya karar verdiler. Gel gelelim kapıya yaklaştıklarında korkunç bir fırtına patladı ve ellerindeki meşaleler söndü. Rüzgardan ardına kadar açılan kapıdan Dövil gözüktü. Elinde yeşil ışıklar saçan 3 çatallı bir mızrak tutuyordu. Köylüler çığlık çığlığa kaçıştılar. Karanlıkta kaybolan Dövil'i bir daha hiç kimse görmedi. O günden beri bu ev birçok kez kiralanmasına rağmen kimse duramadı burada. 30 yıldır da boş duruyor. Ama burası hala Vil ailesinin değil mi, diye sordu Pongo. Dövil ailesinden bir kurele kaldı. Evet, ev şimdi onun. Birkaç yıl önce buraya gelip evi karaya boyattı. Evin içinin de kırmızı olduğunu duydum. Krol burada kendisi kalmaz. Mezarcı olan Bedun kardeşlerim burada bedava olarak oturmalarına izin verdi. Bu Pongo'nun duyduğu son sözlerdi. Çünkü öykü sona ererken uyuyakalmıştı. Sakin sakin uyuyan çifte bakan çoban köpeği uyanınca nasıl şaşıracaklarını bir bilseler zavallıcıklar, diyerek onları bırakıp aşağı indi. Hanım 1 saat geçmeden uyandı. Düşünde yavrularını görmüş, havladıklarını işitmişti. Aslında havlıyorlardı. Hemen ayağa sıçrayan hanım pencereye koştu. Yavrular gözükmüyor, sadece duyuluyordu. Sesleri kara evin içinden gelmekteydi. Derken sesler yükseldi, yükseldi ve ahırın kapısı açıldı. O da ne? Açılan kapıdan bir dalmaçyalı yavru sürüsü akın ediyordu. Hanım gözlerini kırpıştırdı. Yavruların bir haftada bu kadar büyümeleri mümkün müydü? Hem bu kadar çok yavrusu yoktu ki hanımın. Kapıdan hala köpekler çıkıyordu. Avlu büyük, gürbüz dalmaçyalı yavrularla dolmuştu bile. Hanımın ağzından bir inilti çıktı. Bu yavrular onun değildi. Bir yanlışlık olmuştu. Yavruları hala kayıptı ve belki de çoktan açlıktan ölmüşlerdi. Hanım kederinden ulumaya başladı. Hanımın acılı sözleri Pongo'yu uyandırmış, o da şaşkınlık içinde hala kapıdan çıkan yavrulara baka kalmıştı. Büyüklerinin ardından küçük yavrular gelmeye başladı. Derken birden Uğur'u gördüler. Sırtındaki at nalı beneklerinden yanılmaları imkansızdı. Ardından yuvarlana yuvarlana koşan Tombiş göründü. Sonra yamalı, küçük sıskıcık ve öbürleri. Hepsinin de sağlıkları yerindeydi. Küçük kuyruklarını sallayarak avludaki su kovasına koşuyorlardı. Şuna bak, yamalı küçük sıskıcığa yardım ediyor diye bağırdı hanım. Bu ne demek? Bu kadar yavru da nereden çıktı? Uyku sersemi olan Pongo birden kafasını toparlayamamıştı. Ama şimdi her şeyi anlıyordu. Krolya, dalmaçyalılardan bir kürk yapmayı aklına koyduğu akşamdan bu yana aylardır dalmaçyalı yavrular çalıyor olmalıydı. Avludaki en büyük yavru en azından 5 aylıktı. Gitgide küçülüyordu yavrular. En küçük kendi yavruları olduğundan en son çalınan onlardı herhalde. Pongo düşündüklerini hanıma açıklıyordu ki çoban köpeği üst kata geldi. Aşağıda su taşırken hanımın çığlığını duymuş koşup gelmişti. Artık durumu biliyorsunuz dedi. Umarım iyi uyumuşsunuzdur. Neden ikiniz de endişeli görünüyorsunuz? Yavrularımız iyi görünüyorlar dedi hanım. Evet sevgilim diye karşılık verdi Pongo. Sen onları seyrede dur hele. Sonra yüzbaşıya dönerek hadi biz aşağı inip su içelim dedi. Pongo ne kadar da susamıştı. Kovanın sapını dişleri arasına sıkıştıran yüzbaşı şimdi benimle birlikte göle yürüyüş yapmaya gel. Hem uykun açılır dedi. Oysa Pongo'ya ömründe gözüne bir daha hiç uyku girmeyecekmiş gibi geliyordu. Birlikte yürürken kaç tane yavru var dersiniz diye sordu Pongo. Tam olarak bilemem ama 100'e yakın olsa gerek. 100 mü? Göle gelmişlerdi. Yüzbaşı biraz daha su içsen iyi olacak dedi. Pongo eğilip birkaç yudum aldıktan sonra umutsuzca yüzbaşıya baktı. Yüzbaşı şimdi ne yapacağım ben? Ne dersin? Eşin sadece kendi yavrularını mı kurtarmak ister? Başlangıçta böyle isteyebilir ama bunun öbürleri için ölüm demek olduğunu anlayınca mutlaka onları da kurtarmaya çalışacaktır. Yavrularınızın bu yolculuk için yeterince büyük olmadığını biliyorsun sanırım.